Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 59. ayrım. Senatör Buddenbrook, özel ofisindeki büyük Mao'nun yalı masasının başında şu günlerde çoğu zaman yalnız başına çalışmaktaydı. Çünkü başını eline dayayıp gözlerini kapatarak hüzünlü hüzünlü düşünüp dertlendiğini kimse görmüyordu orada. Ama onu merkez bürodaki pencerenin önündeki masadan buraya kaçıran şey, aşırı titiz ortağı Bay Frederick Wilhelm Marcus'un karşısında oturup sürekli masasının üstündeki araç gereçleri düzeltmesi ve bıyıklarını vurmasıydı. İhtiyar Bay Marcus'un bu kılı kırk yaran davranışları zamanla daha da artmış ve hastalık derecesine varan tuhaf bir ruh haline dönüşmüştü. Fakat onda gözlemlediği bu ruh halinin Thomas Buddenbrook'u son zamanlarda çok öfkelendirmesinin ve ona karşı sesini yükseltmesinin nedeni buna benzer şeyleri kendisinin de yapmaya başladığını dehşetle fark etmiş olmasıydı. Evet, böyle bir ruh halini çok saçma bulan senatörde de bir çeşit aşırı titizlik belirtisi başlamıştı. Farklı bir biçimde ve farklı bir ruh haliyle de olsa. Evet, Thomas Buddenbrook'un içinde bir boşluk vardı. Coşku ve heyecanla kendisini vereceği bir işi ve bir planı yoktu. Fakat çalışma içgüdüsü ve dinlenmek nedir bilmeyen bir kafası, babası ve büyük babasının çalışma isteğinden çok daha farklı olan çalışma azmi vardı. Sinirlerini altüst eden bir sürü yapay şey, sürekli içtiği sert Rus sigaraları kadar uyuşturucu şeyler tehlikeli bir biçimde artıyor ve peşini bırakmıyordu. Onların üstesinden gelemiyordu. Tüm bu önemsiz işlerle uğraşmaktan kendini kaybediyor ve her şey bir işkence haline alıyordu. En az 500'ün üzerinde insanı huzursuz eden bir sürü önemsiz konu vardı kafasında. Bunların çoğu evin bakımı ve onarımı ya da giyimi ile ilgili şeylerdi. Yorgunluktan ve can sıkıntısından ihmal ettiği ve gerçekleştiremediğini düşündüğü giyimi ile ilgili şeylerdi. Evet, sürekli düşünmekten yorgun düştüğü için üstesinden gelemediği giyimiyle ve ev onarımıyla ilgili şeylerdi. Kent halkının kendini beğenmişlik dediği bu huyu uzun süreden beri öyle artmıştı ki bundan kendisi de utanmaya başlamıştı. Fakat bu huyundan bir türlü vazgeçemiyordu. Tedirgin ve sıkıcı bir gecenin arkasından saat 9'da sırtında pijamasıyla yataktan kalkıp İhtiyar berberi Bay Wenzel'e gitmek üzere soyunma odasına girip hazırlanması ve birinci kata çayını içmeye inmesi tam 1,5 saat sürüyordu. Evet, sabahları hazırlanması uzun zaman alıyordu. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar ve tam bir düzen içinde yapıyordu. Önce banyoya girip soğuk bir duş alıyor, ceketini üstünde bir tek toz zerresi kalmayıncaya kadar fırçalıyor, bıyık uçlarını sıcak maşayla son bir kez daha vuruyordu. Ama bütün bu kılı kırk yaran titizliğine rağmen evden çıkarken yine de içi rahat olmuyordu. Bir şeyleri unuttuğu ya da eksik yaptığı huzursuzluğunu içinden atamıyordu. Her konuda tutumlu davranıyordu. Bu konuda hakkında çıkarılan söylentilere kulak asmıyordu. Ama gardırobuna gelince giysilerini Hamburg'un en ünlü terzisine diktiriyor, eskilerini atıyor ve yenilerini satın almak için de hiçbir masraftan kaçınmıyordu. Başka bir odaya açıldığı sanılan bir kapı Thomas Buddenbrook'un giyinme odasına büyükçe bir nişe çıkıyordu. Burada bir duvarın içine uzun sıralar halinde yerleştirilmiş çengellere her mevsimde ve her türlü törende giyilecek ceketler, smokinler, fraklar ve redingotlar asılıydı. Özenle katlanarak sandalyelerin üzerine konulmuş pantolonlar duruyordu. Büyük aynalı komodinin üstünde de taraklar, fırçalar, sakal ve saç bakımı için kozmetik ürünleri vardı. Komodinin çekmeceleri çeşit çeşit iç çamaşırlarıyla doluydu. Sürekli değiştirilen, yıkanılan, giyilen, eskiyenlerin yerine yenileri alınan iç çamaşırlarıyla. Bu küçücük odada sadece sabahları değil her yemekten önce, her senato toplantısından ve resmi davetlerden önce, kısacası halkın karşısına çıkacağı her toplantıdan önce, hatta karısı, küçük Johan ve Ida Jungmann'dan başka hiç kimsenin bulunmadığı kendi evindeki yemeklerden önce bile uzun süre hazırlık yapıyordu. Hazırlık işini tamamlayıp dışarı çıktığında üstündeki temiz çamaşırlar, giyim kuşamının kusursuzluğu ve gizemli zarafeti, özenle temizlenmiş yüzü, bıyığına sürdüğü briyantinin kokusu ve ağzını çalkaladığı ilaçlı suyun keskin ve serin tadı, sahneye çıkmak için makyajını en ince ayrıntısına kadar yapmış bir oyuncu gibi tatmin olma ve işe hazır olma duygusu veriyordu ona. Evet, böyle yapıyordu gerçekten. Thomas Buddenbrook'un yaşam biçimi bir tiyatro oyuncusununkinden hiç de farklı değildi. Bütün hayatını gereksiz pek çok ayrıntılarla tek bir oyuna vermiş, yalnız kaldığı ve dinlendiği kısa birkaç saat dışında bütün vaktini buna veren ve tüm gücünü yitiren bir tiyatro oyuncusu gibi. İçini ateşleyecek gerçek bir heyecan duygusundan yoksun oluşu, iç dünyasındaki boşluk ve yalnızlık duygusu, sıkıntılı bir ruh hali olarak kendini belli eden büyük bir boşluk ve yalnızlık. Onun karamsar ruh halini büsbütün karartıyor, kararlılıkla ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çalışarak ne pahasına olursa olsun onurundan bir şey kaybetmemek, yorgun halini olabildiğince gizlemek ve dış görünüşü kurtarmak için olabildiğince ve kendisini zorlayarak ağzından çıkacak her söze, yaptığı her harekete bir tiyatro oyuncusu gibi dikkat ediyordu. Tuhaf davranışlar sergiliyordu. Kendisinin bile şaşkınlıkla ve tiksintiyle algıladığı tuhaf isteklerde bulunuyordu. Toplum içinde hiçbir rol oynamayıp gözden ırak bir köşede oturup sessiz bakışlarla başkalarını gözlemleyenlerin aksine gün ışığını arkasına alıp gölgede kalmaktan ve önünde aydınlıkta duran insanları seyretmekten hoşlanmıyordu. Gözleri kamaşarak ışığa bakmak ve herkesin sevip saydığı bir insan, başarılı bir iş adamı ve temsil yeteneği olan bir şef ya da halk arasında güzel konuşmalar yapan bir hatip olarak etkilediği insanları gölgede kalmış bir yığın olarak görmek istemiyordu. Bu ona yalnızca bir ayrıcalık, bir güven duygusu vermekle kalmıyor, üretimde başarıya ulaşmanın baş döndürücü sarhoşluğunu da tattırıyordu. Evet, ancak bu baş döndürücü eylem sarhoşluğuyla katlanabiliyordu bütün bu güçlüklere. Elinde şarap kadehiyle masanın önünde durup sevecen bir yüz ifadesiyle, sempatik davranışları, yerinde kullandığı deyimler ve güzel sözlerle ortamı neşelendirip şerefe kadeh kaldırdığında, yüzünün solgunluğuna rağmen yine de eski günlerin Thomas Buddenbrook'u gibi görünebiliyordu. Hiçbir şey yapmadan sessizce bir kenara çekilip oturmak ve çevresindeki bay ve bayanların ilgisini çekmemek ona çok zor geliyordu. O zaman müthiş bir yorgunluk ve bıkkınlık duygusu yükseliyordu içinde. Gözleri bulanık görmeye başlıyor, yüz kasları gevşiyor ve vücudunu dik tutmakta zorlanıyordu. O zaman tek bir istek dolduruyordu içini. Bu kahredici umutsuzluğa teslim olmak, oradan çekip gitmek ve eve gelip başını serin bir yastığa koymak. Bayan Permaneder akşam yemeğine Fischer Strasse'deki kardeşinin evinde yemişti. Yalnızdı. Kendisi gibi yemeğe davetli olan kızı Erika o gün öğleden sonra cezaevindeki kocasını ziyaret etmeye gitmişti. Erika her zamanki gibi kendisini keyifsiz hissettiğini söyleyerek evde kalmıştı. Bayan Permaneder yemek sırasında damadı Hugo Weishank'ten söz açmış ve ruhsal durumunun çok kötü olduğunu söylemişti. Az da olsa umut bağladıkları dilekçeyi senatoya sunmanın ne zaman uygun olacağı sorusunu tartıştılar. Yemekten sonra üç akraba hep birlikte oturma odasına geçtiler ve yuvarlak masanın çevresine büyük gaz lambasının altına oturdular. Gerda Buddenbrook ve görümcesi karşı karşıya oturdular, örgü örüyorlardı. Bayan senatör güzel ve bembeyaz yüzünü ipek örgünün üstüne öylesine eğmişti ki gür saçlarının rengi lambanın ışığıyla koyulaşmış gibi görünüyordu. Kelebek gözlüğünü gereğinden fazla burnunun üstüne düşürmüş olan Bayan Permaneder, parmaklarını özenle hareket ettirerek küçücük bir sarı sepete iri ve olağanüstü güzellikte kırmızı bir saten kurdeleyi bağlamaya çalışıyordu. Tanıdıklardan biri için bir doğum günü armağanı olacaktı. Senatör de masanın yan tarafındaki geniş bir koltuğa yaslanarak oturmuş ve bacak bacak üstüne atmış bir durumda gazete okuyordu. Arada bir içtiği Rus sigarasının dumanını içine çekiyor ve açık gri bir nehir gibi parlayan dumanı bıyığını havalandırarak dışarıya üflüyordu. Sıcak bir yaz gününün pazar akşamıydı. Açık bırakılan yüksek pencereden giren ılık ve nemli hava odayı dolduruyordu. Masanın bulunduğu yerden karşı taraftaki evlerin gri renkli sivri çatılarının üzerinden uzaklara bakınca ağır ağır kayan bulutların arasından parlayan yıldızlar görülebiliyordu. Karşı tarafta Iverse'nin küçük çiçekçi dükkanında ışık hala yanıyordu. Sessizliğe gömülmüş sokağın biraz yukarısında biri pek çok yanlışlıklar yaparak bir el armonisi çalıyordu. Arabacı Dankwart'ın uşaklarından birisiydi belki de. Arada bir gürültüler geliyordu dışarıdan. Kol kola girmiş şarkılar söyleyen ve sigaralarını tüttüren bir sürü denizci geçti sokaktan. Adı pek de iyi anılmayan bir meyhaneden gelip adı daha da kötü bir meyhaneye içmeye gider gibi neşeli halleri vardı. Kesik kesik konuşmaları ve yalpalayarak adım atışları bir dört yol ağzından sonra giderek duyulmadı oldu. Senatör Buddenbrook elindeki gazeteyi masanın üstüne bıraktı, gözlüğünü çıkarıp yelek cebine koydu ve elini alnında ve gözlerinde dolaştırdı. Yazık, çok yazık, içinde okunacak hiçbir şey yok bu gazetenin dedi. Ne zaman elime alsam büyük annemin tatsız tutsuz yemekler için söylediği şu sözünü hatırlıyorum. Dilini pencereden çıkarmaya benziyor. Can sıkıntısıyla geçen 3 dakika içinde bütün gazeteyi okuyup bitiriyorum. İçinde okunacak hiçbir şey yok. Evet Tom, ne söylesen haklısın dedi Bayan Permaneder. Bunu söylerken elindeki örgü işini bıraktı ve gözlüğünün üstünden kardeşine baktı. Ne olmasını beklerdin ki? Ben bunu hep söyledim. Aptal bir genç kız olduğum günlerde de söyledim. Bizim bu kent haberleri pek sefil bir gazete. Elime başka bir gazete geçmediği zamanlarda onu ben de okuyorum. Büyük tüccar Bay Konsül, Bay Filan'ın evliliğinin gümüş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığı gibi haberleri genellikle fazla sıkıcı bulmuyorum. Königsberger Hartunscher Zeitung ya da Rheinische Zeitung gibi gazeteleri okumak lazım. Ancak o zaman sözünü yarıda bıraktı. Gazeteyi eline almış, sayfalarını bir kere daha açmıştı. Bir yandan konuşurken öte yandan da küçümseyen bir tavırla sütunlara göz atıyordu. Bakışları bir yere takılıp kaldı. 4 ya da 5 satırlık kısa bir haberdi. Birden sustu, gözlüğüne uzandı, ağzı açık bir şekilde haberi sonuna kadar okudu ve ellerini yanaklarına bastırıp dirseklerini vücudundan uzaklaştırarak peş peşe 2 çığlık attı. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Hayır Gerda, Tom. Bunu nasıl da gözden kaçırdın? Ne korkunç, zavallı Armgard. Bu da mı gelecekti başına? Gerda başını önündeki işinden kaldırmış ve Thomas korkuyla kız kardeşine dönmüştü. Bayan Permaneder kapıldığı korku ve heyecandan tir tir titriyordu. Gırtlaktan gelen bir sesle haberi kelimesi kelimesine okudu. Rostock çıkışlı bir haberdi. Pöpenrade çiftliğinin sahibi Ralph von Maybum dün evinin çalışma odasında bir tabanca kurşunuyla hayatına son vermişti. Haberde parasal sorunların buna neden olduğu ve Bay von Maybom'un geride 3 çocuklu bir eş bıraktığı yazılıydı. Bayan Permaneder haberi okuyunca gazeteyi kucağına bıraktı, koltuğuna yaslandı, üzgün ve boş gözlerle kardeşine ve yengesine baktı sessizce. Thomas Buddenbrook kız kardeşi haberi okurken gözlerini ondan çevirmişti ve kapı perdelerinin arasından salonun karanlığına bakıyordu. 2 dakikalık bir sessizlikten sonra tabancayla mı diye sordu Thomas. Yine kısa bir sessizlik oldu ve sonra Thomas hafifçe, ağır ağır ve alaycı bir sesle kendi sorusuna yanıt verdi. Evet, evet, tam bir şövalye gibi. Sonra yine derin düşüncelere daldı, bıyığının bir ucunu parmaklarının arasına alıp hızlı hızlı burması, dalgın, donuk ve bomboş bakışlarındaki hareketsizlik de tuhaf bir çelişki yaratıyordu. Thomas Buddenbrook, kız kardeşinin yakınmalarına ve arkadaşı Armgard'ın bundan böyle nasıl bir yaşam süreceği üzerine yaptığı tahminlere de hiç aldırmıyordu. Gerda'nın başını kendisine çevirmeden, kenarları mavi mavi gölgeli güzel gözlerini ona doğru kaydırıp merakla kendisini gözetlediğini de fark etmedi. Kısım 2. Yorgun ve karamsar bakışlarla ömrünün geri kalanını bekleyen Thomas Buddenbrook, küçük Johan'ın geleceğine hiç de öyle bakmıyordu. Buddenbrook ailesinin adının saygınlığına ve onurlu geçmişine beslediği aşırı sevgi, kötü şeyler düşünmesine engel oluyordu. Kentteki dost ve tanıdıkların, kız kardeşinin ve hatta Breistrasse'deki evde kalmış amca kızlarının Hanno'ya sevgiyle ve umut dolu beklentiyle bakmaları da onun böyle düşünmesinde etkili oluyordu. Kendisini yaşama umudunu yitirmiş yorgun bir adam olarak hissetse de, kendi soyunu sürdürecek bu küçük halefinin yetenekli, çalışkan, başarılı, bol kazançlı, güçlü, kuvvetli, zengin ve onur dolu bir yaşam süreceğini hayal ediyor ve bundan mutluluk duyacağını söylüyordu. Evet, hiç olmazsa bu noktada sona yaklaşmakta olan hayatı sıcak ve tatlı bir kaygıya, korkuya ve umuda dönüşecekti. Acaba günün birinde köşesine çekilip dinlendiği eski günlerin yeniden başladığını, Hanno'nun büyük büyük babasının yaşadığı o güzel günlerin yeniden geldiğini görebilecek miydi? Yoksa bu umutsuzca bir beklenti miydi? Müziği kendisinin düşmanı olarak hissetmişti hep. Ama gerçekte durum böyle miydi? Kabul etmek gerekirdi ki oğlunun notasız çalma isteği olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyordu. Bay Pifil'den düzenli olarak aldığı derslerde dikkat çekici bir ilerleme sağlayamamıştı. Hanno'nun müzik tutkusu hiç kuşku yok ki annesinin etkisiydi. Çocukluğunun ilk yıllarında bu etkinin ağır basması şaşılacak bir durum değildi. Fakat babanın da oğlu üzerinde etkili olacağı, onu biraz da kendi tarafına çekmeye çalışacağı ve bir erkek olarak karşı atakta bulunup annesinin etkisine karşı bir denge kuracağı günler yaklaşıyordu. Senatör Buddenbrook karşısına çıkan bu fırsatı kaçırmamaya kesinlikle kararlıydı. Hanno artık 11'ine girmişti. Paskalya tatiline girerken karnesini almış, arkadaşı küçük kont Kay Möln'le aynı notu almış ve 2 dersten matematik ve coğrafyadan borçlu olarak 7. sınıfa geçmişti. Ortaokula gitmesi kesinleşmişti çünkü tüccar olması ve günün birinde firmayı üzerine alması gerekiyordu. İleride sahip olacağı mesleği sevip sevmediğini soran babasına evet diye yanıt vermişti. Biraz ürkekçe verilmiş bir evet yanıtı. Senatör Buddenbrook sorduğu sorularıyla ona biraz daha canlı ve istekli evet dedirtmeye çalışmıştı ama çabası boşunaydı. Senatör bu Dambrook'un iki oğlu olsaydı küçük olanını hiç kuşkusuz lisede okutur ve üniversiteye gönderirdi. Fakat bir oğlu vardı ve firma için bir halef gerekiyordu. Ayrıca Yunanca öğrenmek gibi bir zahmetten kurtarmakla ona iyilik yapmış oluyordu. Ortaokul derslerinin daha kolay olduğunu düşünüyordu. Kafası pek çalışmayan, okuduğunu anlamakta zorlanan, sık sık düşlere daldığı için derslere dikkatini veremeyen ve bedeninin zayıflığından dolayı sıkça hastalanıp okula gidemeyen Hanno, ortaokulda fazla çaba göstermek zorunda kalmadan sınıfları kolaylıkla ve onuru zedelenmeden geçebilecekti. Küçük Johan Budenbrock kendisinden beklenen başarıyı gösterebilirse, bir yandan zayıf vücut yapısını ve sağlığını düşünmüş olacak, öte yandan da kendisini dış etkilerin olumsuzluğuna karşı korumuş olacaktı. Johan Budenbrock ortadan ikiye ayırarak yana doğru taradığı yumuşak bukleler halinde şakaklarına dökülen kahverengi saçları, uzun kirpikleri ve altın renkli gözleriyle Kopenhag gemicilerine özgü giysisine rağmen okul avlusunda ve caddede açık sarı saçlı ve çelik mavisi gözlü İskandinav tipli arkadaşlarının arasında biraz yabancı kalıyordu. Son zamanlarda epeyce büyümüştü. Fakat siyah çorap giydiği bacakları ve lacivert ceketinin kabarık kollarından dışarıya taşan elleri bir kız çocuğununki kadar ince ve yumuşaktı. Annesi gibi gözlerinin çevresinde oluşan mavi mavi gölgeler hala duruyordu. Gözlerini biraz yana kaydırınca öyle ürkek ve tedirgin bir anlatım kazanıyorlardı ki, Hanno bu sırada ağzını üzgün bir eda ile kapalı tutuyor, dilinin ucunu sağlığından endişe ettiği bir dişine sürtüyor ve bunu ürkek bir yüz ifadesiyle ve dudaklarını çarpıtarak yapıyordu. İhtiyar doktor Grabov'un muayenehanesini üzerine aldıktan sonra bu Dambrook'ların yeni aile hekimi olan doktor Len kalsın dediğine göre Hanno'nun yeterince güçlü olmamasının ve renginin solgunluğunun son derece inandırıcı nedenleri vardı. Çocuğun organizması bedeni için çok önemli olan kırmızı al yuvarları ne yazık ki yeterince üretemiyordu. Ama bu eksikliği giderecek mükemmel bir ilaç vardı ve doktor Lenkas çocuğa balık yağı çirilmesini önerdi. Hanno günde iki defa iki çorba kaşığı dolusu bu sapsarı kıvamlı ve koyu balık yağından içecekti. Senatörün kesin emri üzerine Ida Jungmann büyük bir titizlikle ve tatlı bir sertlikle çocuğun bu ilacı düzenli olarak almasını sağladı. Hanno önceleri her kaşıktan sonra kusuyordu ve midesi balık yağını kaldıramayacağı benziyordu. Ama giderek alıştı. Yağı yuttuktan sonra soluğunu tutup ağzına bir parça çavdar ekmeği atıp çiğneyince midesinin bulanması biraz azalıyordu. Vücudundaki bütün şikayetleri kırmızı al yuvarların eksikliğinin doğal sonuçlarıydı. Doktor Lankals'ın tırnaklarının ucuna basarak söylediği gibi bunlar ikinci derece belirtilerdi. Ama bu ikinci derece belirtilerin de önlenmesi gerekiyordu. Dişlerini tedavi etmek, dolgu yapmak ve gerektiğinde çekmek için Bay Breach vardı başvuracağı. Papağanı ile birlikte Mühlenstrasse'de oturan ünlü diş hekimi. Sindirim bozukluğunu düzeltmek için Hint yağı önerilmişti. Bir yemek kaşığıyla alınan, kaygan bir semender gibi gırtlaktan kayan ve kokusu ağızda 3 gün hissedilen, çok yararlı, koyu ve gümüş gibi parlayan Hint yağı. Ah, tüm bunların tadı neden bu kadar iğrençti? Hanno kalbinin düzensiz atışları nedeniyle yatağa düşünce Dr. Lankas biraz da sinirlenerek bir ilaç daha yazdı. Bu ilaç küçük Johan'a çok iyi gelmişti. Arsenik bileşimi küçük küçük haplardı bunlar. Hanno daha sonraları kendisine iyi gelen bu tatlı ve küçük küçük haplardan hep istedi ama bir daha vermediler. Balık yağı ve Hint yağı sağlık için kuşkusuz çok yararlı şeylerdi. Fakat Dr. Lankas ve senatör küçük Johan'ın güçlü kuvvetli bir erkek olması için söz konusu yağları içmesinin yeterli olamayacağı, bunun için çocuğun kendisinin de çaba göstermesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Örneğin beden eğitimi öğretmeni Bay Fritz'in yazları kale alanı dışında her hafta düzenlediği ve kentin gençlerinin spor yapma olanağı buldukları jimnastik oyunları, güçlerini ve cesaretlerini artırmaları, bedensel yeteneklerini ve ruhsal dengelerini düzenlemeleri için çok önemli bir fırsattı. Fakat Hanno sağlığı için çok yararlı olan bu tür etkinliklere karşı büyük bir ilgisizlik, küçümseyen bir isteksizlik duyuyordu. İleride birlikte olacağı ve hayat yolunda birlikte yürüyeceği sınıf arkadaşlarına ve yaşıtlarına yakınlık göstermek istemiyordu. Neden yalnızca şu üstü başı pislik içindeki küçük Kay ile birlikte oluyordu? Kay gerçi iyi bir çocuktu ama yine de güven veren, dostluğuna umut bağlanan biri olabilir miydi? Bir çocuk birlikte büyüdüğü arkadaşlarına karşı baştan itibaren saygı duymalı ve güven vermelidir. İşte Konsul Hagenstrom'un her iki oğlu da böyleydi. 12 ve 14'üne basmış iki yaman oğlan çocuğu, iri yarı, güçlü kuvvetli ve neşelerinden ele avuca sığmayan çocuklardı. Yakındaki çalılıklarda yumruk yumruğa dövüşen bu oğlanlar okulun en iyi jimnastikçileriydiler. Bir fok balığı gibi yüzüyorlar, puro içiyorlar ve her türlü çaklabanlığı yapıyorlardı. Onlardan hem korkuyorlar hem de sevip sayıyorlardı. Bunların kuzenleri yani savcı Doktor Morris Hagenstrom'un iki oğlu ise narin yapılı ve yumuşak huyluydular. Düşünsel alanda öne çıkmışlar ve okulun örnek öğrencileri olmuşlardı. Hırslı, aşırı saygılı, sessiz ve arı gibi çalışkan çocuklardı. En iyi notu alıp sınıfın birincisi olmak için kendilerini yiyip bitiriyorlardı. Bu çocuklar en iyi karneyi alarak tembel arkadaşlarının saygısını kazanmasını da bildiler. Fakat son derece sıradan bir öğrenci olan ve üstelik çok da korkak, pısırık, her türlü cesaret ve ataklıktan yoksun olan Hanno'dan öğretmenleri bir yana sınıf arkadaşları ne bekleyebilirdi ki? Senatör Budenbrock soyunma odasına gitmek için ikinci kattaki koridordan geçerken Hanno'nun odasından, büyüdüğü için artık Ida Jugman'la aynı odada kalmıyordu, ya armonyum sesleri ya da Kay'ın yarı alçak ve gizemli bir sesle öykü anlatışını duyuyordu. Kay'ye gelince jimnastik oyunlarına o da katılmıyordu. Çünkü Hanno gibi disiplin ve düzen gerektiren hiçbir şeyden o da hoşlanmıyordu. "Hayır Hanno," dedi arkadaşına, "ben gitmiyorum oraya." "Yoksa sen gidiyor musun?" "Canı cehenneme. İnsanı eğlendirecek hiçbir şey yok orada." Canı cehenneme gibi söylemleri babasından öğrenmişti. Hanno şu yanıtı verdi ona. "Bay Fritz bir gün olsun bira ve ter kokusundan kurtulursa bu konuyu düşünebiliriz." "Evet, öyle yaparız Kay'ı. Ama sen şimdi bunları bırak da öykünün devamını anlat bana. Bataklıktan getirdiğin yüzüğe ne olduğunu henüz anlatmadın." "Pekala," dedi Kay'ı. "Ama ben sana işaret edince sen de armonyumunu çalarak oyuna katılacaksın." Koyu öyküyü anlatmaya devam etti. 59. ayrımın sonu. Sayfa No. 547. Devamı 60. ayrımda.